Ayrım 8.
Son kuşlar. Kış adanın her tarafında yerleşebilmek için rüzgarlarını Poyraz, Yıldız Poyraz, Maestro, Dramudana, Gün Doğusu, Batı Karayel, Karayel halinde seferber ettiği zaman öteki yakada yaz daha pılısını pırtısını toplamamış, bir kenara oldukça mahzun bir göçmen gibi oturmuştur. Gitmekle gitmemek arasında sallanır bir halde, elinde bir pasaport, çıkınında 3-5 altın, bekleyen bu güzel yüzlü göçmen tazeyi benden başka bu adada seven hemen hiç kimse yoktur diyebilirim. Övünmek için değil. Herkesin yeni başlayacak olan 6-7 aylık soğuk hayata kendini şimdiden alıştırmak ve hazırlamak için bir şeyler yapmaya çalıştığı öyle günlerde ben tembelliğim, hep kaçanı kovalayan huyumla yazın o güzel göçmenin peşine düşmüşümdür. Nerede yakalarsam orada kucaklarım onu. Kimi bir çamın gölgesinde durgun ve güneşsizdir. Kimi bir çalılığın kenarındaki çimenlikte bütün eski ihtişamıyla daha yeni başlamıştır. Yazın daha parça parça, lime lime, bohça bohça eşyalarıyla gitmek için fazla telaş etmediği adanın bu yakasında hiçbir ev yoktur. Yalnız bir tek kır kahvesi vardır. Bir küçük koyun hemen 5-10 metre yukarısında, bir apartman terası kadar ufak bu kır kahvesinin tahta masaları üstünde hala karıncalar gezer. Hala sinekler kahve fincanın etrafına konarlar. Bütün sesler kesilmiştir. Kimi gökyüzünden bir uçak homurtusu gelir. İçindeki şimdi Yeşilköy'e inecek yolcuları düşündüğüm yalnız bu yazıyı yazarken oldu. Ondan evvel de uçaklar geçmişti. Ama hiç içindeki yolcuların Yeşilköy'e neredeyse ineceklerini, daha şu iki satırın sonunda inmiş bile olduklarını düşünmemiştim. Kahvecinin kendisi sevimsiz bir adamdır. Kahveciden çok ters bir devlet memuru hüviyeti taşır. Hastalıklı olmasa, doktorlar fazla yorulmamasını salık vermemiş olsalar, dünyada kahveci olmazdı. Tersine, ben bütün ömrümce iyi bir kahve bulamadığım için kahveci olamamışımdır. Bir kır kahvesi, bir köyün kahvesinin 3-5 gediklisi. Bundan güzel bir ömür mü olur? 50-60 senelik yaşama bundan güzel başlar ve biter mi? Ağaçtan ağaca serilmiş beyaz çamaşırlar bu kadar durgun, güneşsiz, ıslak bir şekilde ılık havada hiç kurumayacaklar. Bu kedi tahta masanın üstüne çıkmış, köpeğime durmadan homurdanacak mı? Sandalyenin üstündeki vişne çürüğü rengindeki delik çoraplar. Asmanın yaprakları daha yemyeşil. Bizim bahçedeki kurudu bile. Deniz Bozburun'a doğru başını almış gidiyor. Uzaklarda görünen İstanbul'un neresi kim bilir? Sesler neden gelmiyor? Bir başka uçağın sesi gelmeye başladı. Bizim ada uçakların geçtikleri bir yol güzergahı olmalı ki hep ya üstümden ya da solumdan geçip gidiyorlar. Kedi sustu. Köpeğim gözünü kapadı. Karga sesleri geliyor şimdi de. Vaktiyle bu adaya bu zamanda kuşlar uğrardı. Cıvıl cıvıl öterlerdi. Küme küme bir ağaçtan ötekine konarlardı. İki senedir gelmiyorlar. Belki geliyor da ben farkına varmıyorum. Sonbahara doğru bir takım insanların çoluk çocuk ellerinde bir kafes, adanın tek tepesine doğru gittiklerini görürdüm. İçim cız ederdi. Büyüklerin ellerinde birbirine yapışmış, pislik renginde acayip çomaklar vardı. Bunlarla bir yeşil meydanın kenarına varır, bunları bir ufacık ağacın altına çığırtkan kafesiyle bırakırlar, ağacın her dalına ökseleri bağlarlardı. Hür kuşlar, kafesteki çığırtkan kuşun feryadına, dostluk, arkadaşlık, yalnızlık sesine doğru bir küme gelirler. Çayırlıkta bir başka ağacın gölgesinde birikmiş çoluklu çocuklu kocaman herifler, bir müddet bekleşirler. Sonra kuşların üşüştüğü ağaca doğru yavaş yavaş yürürlerdi. Ökselerden kurtulmuş 4-5 kuş bir başka ökseye doğru şimdilik uçup giderken birer damlacık etleriyle birer tabiat harikası olan kuşları toplarlar, hemen dişleriyle oracıkta boğarlardı ve hemen canlı canlı yolarlardı. Hele bir tanesi vardı, bir tanesi. Çocukları bu işe seferber eden de oydu. Ökseleri cumartesi gecesinden hazırlayan da. Konstantin isminde bir herifti. Galata'da bir yazıhanesi vardı. Zahire tüccarıydı. Kalın, tüylü bilekleri, geniş göğsü, delikleri kapanıp açılan üstü kara kara benekli bir burnu, deriyi yırtmış da fırlamış gibi saçları kısa kısa bir yürümesi, kalın kalın bir gülmesi. O esmerle sarışın arası iskeletlerin bir damlacık etlerinden yapacağı pilavın hazzıyla, pırıl pırıl yanan krom dişleriyle nasıl koparırdı kuşun imiğini bir görseydiniz. Hani sessiz, zenginliğini belli etmez, mütevazi adamdı da. Konu komşusu da severdi hani. Hiçbir şeye, hiçbir dedikoduya karışmazdı. Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla koşarken, akşam filesini doldurmuş vapurdan çıkarken görseniz, iriliğine, sallapatiliğine, karamanlı ağızlı konuşuşuna, basit ama hesaplı fikirlerine, iki kadeh atmışsa yine basit, sevimli şakalarına karşı hakkında kötü bir hüküm de veremezdiniz. Kendi halinde, işi yolunda, hesaplı yaşayan bin bir tanesinden bir tanesiydi. Ama güz mevsiminde birdenbire böyle canavar kesilirdi. Akşam 5:35 vapurunun arka tarafında yerleştiği iskemlesinde denizin üstüne oldukça mülayim bakan gözlerini havaya kaldırır, Eylül sonlarına doğru öyle şairane gökyüzüne bakardı. Birden yüzünün ve gözlerinin parladığını görürdünüz. Havada ve denizdeki tirşe maviliğin üstünde bir takım esmer damlacıklar görünürdü. Sağa sola oynarlar, sonra bir istikamet tutturur, bu esmer lekecikler geçip giderlerdi. Konstantin Efendi onların çok uzaktan geçtiklerini görebilirdi. Gözlerini kısardı. Esmer lekelilerin adalar istikametinde gittiklerini görür, etrafına bakar, bir tanıdık görecek olursa gözünü kırpar, gökyüzüne bir işaret çakar. Bizim pilavlıklar geldi, derdi. Kuşlar pek yakından geçmişse seslerini taklit ederek kalın dudaklarıyla dişlerinin arasından onlara seslenirdi. Kuşların çoğunca aldandıklarına, bu sesi duyarak dost sesi sanıp vapur etrafında bir dönüp uzaklaştıklarına şahit olmuşumdur. Havalar sertleşir, poyrazlar, lodoslar birbirini kovalar, günün birinde teşrinlerin sonlarına doğru ılık, hiç rüzgarsız, parça parça oynamayan bulutlu, tatlı, sümbili günlerde o en çığırtkan kafes kuşunu nereden bulursa bulur, mahalle çocuklarını çağırtır, bin tanesi 250 gram et vermeyen sakaları, isketeleri, floryaları, aralarına karışmış serçeleri gökyüzünden birer birer toplardı. Seneler var ki kuşlar gelmiyor. Daha doğrusu ben göremiyorum. Güzün o güzel günlerini penceremden görür görmez, Konstantin Efendi'nin bulunabileceği sırtları hesaplayarak yollara çıkıyorum. Bir kuş cıvıltısı duysam kanım donuyor, yüreğim atmıyor. Halbuki sonbahar koca yemişleri, beyaz esmer bulutları, yakmayan güneşi, durgun maviliği, bol yeşiliyle kuşlarla beraber olunca, insana sulh, şiir, şair, edebiyat, resim, musiki, mesut insanlarla dolu anlaşmış, sevişmiş, açsız, hırsız bir dünya düşündürüyor. Her memlekette kıra çıkan her insan kuş sesleriyle böyle düşünecektir. Konstantin Efendi mani oluyor. Zaten kuşlar da pek gelmiyorlar artık. Belki birkaç seneye kadar nesilleri de tükenecek. Her memlekette kaç tane Konstantin Efendi var kim bilir. Kuşlardan sonra şimdi de milletin yeşilliğine musallat oldular. Geçen gün yol kenarındaki yeşilliklere basmaya kıyamayarak yola çıkmıştım. Konstantin Efendi'nin günlerinden bir gündü. Gökte hiç kuş gözükmüyordu. Evden çıkarken isketemin kafesine bir incir yapıştırdım. İsketem tek gözünü verip bana dostlukla bakmış, incir çekirdeğini kırmaya çalışıyordu. Onu ev duvarının bir kenara çaktığım çiviye asmış, yola çıkmıştım. Kuşlar yoktu şimdi havada ama yolun kenarında yeşillikler vardı ya. Baktım, bu yeşilliklerin bazı yerleri sökülmüş. Biraz ileride 4 çocuğa rastladım. Yürüyorlar. Yeşilliklerin en güzel yerinde duruyor, bir kaldırım taşı kadar büyük bir parçayı belle söküyorlar, bir çuvala dolduruyorlardı. Ne yapıyorsunuz yahu dedim. Sana ne dediler. Fıkara, üstleri yırtık pırtık yavrulardı. Canım neden söküyorsunuz dedim. Mühendis Ahmet Bey söktürüyor. Ne yapacak bunları? Yukarıda deri tüccarı Hollandalı var ya hani, onun bahçesini düzeltiyorlar da. İngiliz çimi alsın eksin, madem ki herif zengin. İngiliz çimiyle bu bir mi? Bu daha mı iyi? İyi de laf mı? Bunun üstüne çimen mi olur? Hollandalı öyle demiş. Karakola koştum, polislere haber verdim. Güya men ettiler. Gizli gizli gene çimenler yer yer söküldü. Mühendis Ahmet Bey'e ceza bile kesilmedi. belediye talimatnamesinde yol kenarlarındaki çimenleri sökmek cezai mucib olmuyormuş. Kuşları boğdular, çimenleri söktüler, yollar çamur içinde kaldı. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikayesi. Bulamayan. Güzün vapurlar bizim köye yaz insanlarından başka insanlar getirir. Vapurun yaza göre tenha güvertesinde yüzleri rüzgarla sakaldan hafifçe soluk, orta yaşlı insanların düşündüklerini, ciğerlerine hazla, derin derin deniz havası çektiklerini görmeye başladınız mı, güzün ta içindesiniz demektir. O da böyle bir adamdı. Sakalı uzadığı zaman beyazlarının çok olduğu görülürdü. Rengi uçuktu. Bıyıkları burun kanatlarının hizasından kesikti. Şapkasını başından hiç çıkarmazdı. Pek nadir çıkardığı zaman demin gördüğünüz şapkalısı ile bir şapkasız adamın münasebeti sanki birdenbire kesilirdi. Şapkanın başa değdiği yerden itibaren soluk, beyaz bir alın başlardı. Saçlarının altındaki bitim yerlerine insan elini sürse her zaman soğukça bir ter bulacağını sanırdı. Belki yazında o İstanbul köylerini, pazar günlerini gezerdi. Gezerdi ama kim onun farkına varacak yazın? O güz mevsiminin adamıydı. Güzün onu görüp de ilgilenmemek için insanın kendinden başka kimseyi görmemesi lazım gelir. Vapurun güvertesinde bir dertli başı belada olmayan, etrafına zevkle bakan bir adamın ama güz mevsiminde bu zatı görüp de sevmemesine şaşarım. Hafifçe güler gibidir. Her şeye bakar, güler. Çöplerin üstüne üşüşmüş martılara, gemi iplerine, deniz öyle sakin, öyle berraktır ki görünüyor mu diye denize, göğün bir kenarına yığılmış uzak fırtına bulutlarına, bir köşkün parlayan camına, açıkta balık tutan bir insan hayaletine, o gün keyifleri yerinde ise vapurla yarış eden yunuslara. Dertsiz adam diyeceksiniz. Sahiden dertsizdir. Ne düşünüyor bu belli belirsiz güler yüzüyle şu adamcağız? Diyebilirsiniz siz de. Benim gibi meraklısınızdır. Ah bu insan yüzleri. Her şeyimizi bağladığımız, durmadan yanıldığımız, istediğimiz kadar bol hasletler, adilikler, iyilikler, kötülükler, delilikler, akıllılıklar, sevdalar yüklediğimiz insan yüzleri. Yanılsak da zararı yok. Bu yüze olmazsa ötekisine yükleriz saydıklarımızı. Yanılmamız muayyen bir insan içindir, insanlar için değil. O halde yanılmıyor sayılırız. Adam hesabına fazla şeyler yüklemeden, elbisesine bakıp temiz bir adam olduğunu, güler yüzüne bakıp iyi adam olduğunu tahmin etmek güç değildir. Ama mesela yanına koyduğu garip şekilli, sicimlerle sıkı sıkı bağlanmış paketin içinde ne olduğunu anlamanız imkansızdır. Her şeye baktığını söylemiştik. Hiçbir zaman her şeye bütün kalbiyle bakmaması lazımdır. Öyle demeyelim. Denize baktığı, martıları düşündüğü, yelkenleri seyrettiği halde onun içinde başka gözler, kafasında bir başka kafa vardır ki asıl kafası, asıl gözleri onlardır. Onun başka dediğimiz gözleriyle kafası, bu deniz tarafına çevrilmiş sahici gözleriyle kafasından daha sahicidir. O gözlerle, o kafa ile bağlı olduğu şey de yanındaki pakettedir. Bu paketin her an çalınmak ihtimali vardır. Bir eli her zaman paketin üstünde olmakla beraber bu el yetişmez. Denizi seyretmemek de bu güzel güz gününde olur mu ya? Olmadığına göre deniz seyredilecektir. Ama denizin, martıların, yelkenlilerin üzerinde düşünülebilecek her şey dönüp dolaşıp paketin içindekine girer. Yalnız vapurla koşabilen yunus balıkları bu paketin içindekiyle taban tabana aykırı düşünceler sağlar. Bu da ancak paketin içindekinin büsbütün hakikat oluşundan sonra ayrıca incelenebilir. Belki de bu incelemenin sonunda yeni bir hakikat düşünce paketleşir. O zaman denizin dibinde Fenerbahçe'yi geçtikten sonra bir zaman vapurdan dibi gözükecek kadar sığ olduğu, orada yeşille güvem arası renkler de birbiri üzerine konmuş cam levhalar azaltılıyor, çoğaltılıyormuş gibi açık, koyu renk oyunları yaptığı sezilir. Bundan ilim için, insanlık için bir fayda düşünülmese bile, ilim adamlarının da ara sıra çocuklar gibi şairleşebilecekleri müşahedesi ortaya konur. Belli belirsiz bir gülüşün anadan doğma yüzüne serpildiği bu adamın bütün düşüncelerinin dönüp dolaşıp yanındaki paket üzerine konduğunu görüyoruz. Bu paketin içinde ne vardır? Vapurda ona kim bu soruyu sorsa, paket hemen çözülecek, içindeki şey çıkarılacak, ne dibi gözüken berrak su, ne martılar, ne de yunuslar kalacak ortada. Alem bir laboratuvarın fizik kitaplarıyla dolu bir bilgin odasının başkaları için hesapsız ve esrarlı, kendisi için gün gibi aşikar, havasına bürünecektir. Ama kim soracak? Herhangi doğuştan gülümseyen bir adamın hayatından hoşnut olup olmamasının bu pakete bağlı olduğunu merak edip de. Karşı kanepedeki adamlar meraksızdır. Adamın yüzüne biraz dikkatlice baksalar, bu şekli ne bir armağan kutusuna, ne manifatura, ne tuhafiye, ne züccaciye eşyasına, ne yiyeceğe, ne içeceğe, ne kitaba, ne ayakkabıya benzeyen pakete şöyle bir iki saniye nedir diye meraklanıp dalsalar, o hazırdır anlatmaya. Aklımıza gelmişken söyleyelim. Yukarıda saydığımız eşyanın paket edilmiş şekline benzemiyor. Demiştik bu paket ama biraz şapkayı, paket yapılmış bir fört şapkayı hatırlatıyordu. Yalnız paketin üst tarafında bir sopa parçası Fransızca bir yerli gazeteyi delmiş fırlamıştı. Adam kınalı pek yaklaştığı halde hala dibi gözüken denizin yeşille mavi oyunundan bir ara kurtuldu. Elinin paketten ayrıldığını hissetmişti. Kalbi durur gibi oldu. Belki de durdu. Başıyla beraber eli de aynı zamanda paketi yeniden hissedince yüzünden birdenbire uçup giden doğuştan gülüş de yerine göz kırpıncaya dek yerleşti. Bir insan yüzüne doğuştan gelip oturmuş gülüş, üzülüş, düşünüş gibi şeylerin hiç uçmaması lazım. Uçtu muydu sanki kişi ölmüştür. Yalnız ölünün yüzünde mana yoktur. Adamın yüzü bir saniye ölü yüzü gibi oldu. Sanki bir an ölüp dirilmişti. Paketin kaybolmuş, çalınmış olması ihtimalinin o ölüm anı geçip gittikten sonra yüzüne verdiği korku öldürücü bir korkuydu. Demek bir adam şu adamcağızı öldürmek istese şu paketi denize atmakla bu işi yapabilirdi. Hem bu ölümden de korkunç bir şey olurdu. Ölümden daha korkunç şey olur mu diyeceksiniz. Olur. Felaketlerin en büyüğü akıldır. Onu yarım yamalak bile olsa bulduktan sonra kaybetmek ölümlerin içinde en dehşetlisidir. Ama paketi kaybetmek korkusu içinde tekrar bulmak da tadına doyulmaz bir zevk var. Şimdi yanında bulunan bu paket bankada muhasebe defterini tutarken yanında değildir elbet. Odasında kilit kilit üstüne saklıdır. Saklıdır ama sinemalarda görmüyor muyuz? Çalınabilir ama hesaplarını, kafasındaki hesaplarını çalamazlar. O halde bir yenisini de yapabilir şu pakettekinin hesapları kafasında olduktan sonra. Öyleyse bu sevinç niye? İşte bu sevinç yüzlerce yapıp da ancak bu sefer tutturduğuna inandığı düşüncenin hakikat oluşunu bir daha tutturamamak ihtimalidir. Demek bugün şu paketteki onun son ümididir. İçinde bir şey, eriştin büyük adam demektedir ona. İlim de bütün hesaplarına rağmen bazen bir duyu, bir tesadüf işidir demeye mi getiriyordu? Hayır. Yalnız şu var ki bir küçük, çok önemsiz gözüken hesap yanlışının çok berrak bir zihin çalışmasında yer alıp da bütün varlığı ile bir işe dalmanın, daha doğrusu bir türlü kafa bulanıklığının ihtira hususunda mükemmeli meydana getirmek yolundaki esrarlı yardımıdır. Bu belki de bilmediğimiz bir zihin ameliyesinin, bir hat halinin, hesapların bitişinden, mükemmel hale gelişinden sonra doğan hesapsızlığın, daha doğrusu cemini, tarhını bilmediğimiz bir hesabın yemişidir. Paket yanımızda, deniz sakin, berrak, sığ, martılar çöplerin üzerinde, kınalının çalılıkları, kırmızı toprağın üstünde koyu yeşil, insanlar cigara tüttürüyor, yunuslar hala vapur boyunca koşuyor. İşte Kınalı iskelesi. Kınalı'dan da vapurumuz kalktı. Artık denizin dibi kapkaranlık kesildi. Denizin dibine 200 metreden sonra yedi rengin yalnız moru girer. Orada hiç bitmeyen lacivert bir gece vardır. Bu gecenin içindeki canlıların ışıkları kendiliklerindendir, yıldızlar gibi. İşte Burgaz iskelesi. Yalnız bu adada tecrübelerini rahat rahat yapmaya imkan var. Güz aylarında sessiz, kimsesizdir bu ada. Denizi tenha, rüzgarsızdır. Adam vapurdan indi. İskeleye çıkar çıkmaz etrafına bakındı. İskelede vapuru bekleyen hiç kimseyi tanımıyordu. Çocuklar da ortada yoktu. Üzülmedi. Onlar neredeyse gizli bir radyodan onun geldiğini haber almış gibi birer ikişer geleceklerdi. Büyük keşfini yalnız onlara anlatabiliyordu. Ötekiler, büyükler her aileme yaptıkları gibi alay ediyor, kendisine şüpheyle bakıyorlardı. Arada çocuk gibi büyükler de yok değildi. Mesela o zayıf, patlak gözlü, tembel, yorgun adam. O da mı yok acaba bugün? Tamam, o burada. İskelenin dar yolu kenarındaki sette oturmuş, dalgın cigara içiyor. Selamlaştılar, vapurdan inen adam. Gelin görün dedi. Oldu, bugün tamam, göreceksiniz nasıl. Beraberce yürüdüler. Şimdi bir kayanın üzerindeydiler. Hesaplar tamamdı. Arşimet kanunu ne diyordu? Her cisim yerini değiştirdiği suyun hacmi kadar kendi ağırlığından kaybeder. Benim icadım da Arşimet kanununa istinad ediyorsa da ben sudan çok daha ağır bir cismi yüzdürebilirim. Ayrı mesele. İcadımın asıl kıymeti ağırlığı olmayan, teptili mekan ettirdiği suyun hacmiyle kendi ağırlığı müsavi, tekmil kameraları, bu dışında su ile hiç teması olmayan bir tekne. Buyurun şemasını. Gazete kağıdı yırtıldı. Alim teknesini meydana çıkardı. Bu ortasında bir direği, altında kurşunu bulunan bir tahta parçasıydı. Tahta parçasının ortasındaki direğin üstünde alüminyumdan yapılmış asıl tekne var. Vapurun bütün aksamı bu direğin üstündeydi. Yolcu kameraları, kaptan köşkü, güverteler, sancak, iskele bunu denize itina ile indirdi. İşte dedi, şimdi bu tahta parçası ile bu kurşunun teptili mekan ettirdiği suyun tam hacmi kadar bir ağırlıktadır gemimiz. Böyle olunca teknemizin ağırlığı ile teptili mekan eden suyun hacmi nedir? Birbirine denktir. Tamam, evet birbirine denktir. Demek ki gemimiz bir kilogram sıkletinde ise bir kiloluk artı dört derecedeki suyun bir santimetre küpü bir gram olduğuna göre hesap edin. Tam o kadar santimetre küp su da teptili mekan etmiştir. Bir, bir, ne eder? Sıfır. İmdi, ben bu ağırlığı sıfıra müncer olan tekneme bir yelken takarsam, takmışsın zaten. Geminin yukarı kısmında patiskadan bir yelken vardı. Bu yelkenin ağırlığı sıfır olan bir gemiyi ufacık bir rüzgarla uçuruvereceği aşikardır. Nereden de haber alırlar? Şimdi bütün çocuklar etrafımızdadır. Arşimet kanununu bilmeyen bütün çocuklar. Bilenler de vardı. Bilmem şöyle itiraz ederler miydi? Bütün gemiler teptili mekan ettirdikleri sudan çok daha hafiftirler mösyö. Benimkisi yerini değiştirdiği suyun hacmi kadardır. O halde yürütmesi bizim bildiğimiz gemilerden daha güç. Öyle sanıyorum ki hepimize acıyarak bakar, öyle şey olmaz derdi. Ben sıfıra irca ediyorum. Benim gemimin dünya yüzünde ağırlığı yoktur. Hani insan birdenbire şaşırırdı da, bir bakıma doğru gibiydi. Sizin şaşkınlığınızı görünce, değil mi? Deniz üstünde ağırlığı olmayan bir vapur düşünün. Ağırlığı yok demek değildir ki bu. Niçin? Çünkü teptili mekan ettirdiği suyun hacmi kadar bir ağırlığı gemimizin ağırlığından çıkarıyorsunuz. Ortaya da bir sıfır koyuyorsunuz ama bu sıfır iki ağırlığın birbirine denk oluşunun sıfırıdır. Yoksa sizin dediğiniz gibi o müthiş, korkunç sıfır değildir. Aslında sıfır bile değildir. Ya nedir? Bilmem ama o sizin dediğiniz müthiş bir sıfırdır. Benim aklım ermiyor bu işe. Benim eriyor. Benim direğin aşağısındaki kızamığın ağırlığı yarım kilo ise, yarım kiloda suya yerini değiştirsem, kızağımın üstüne yarım kilo ağırlığında bir kamera yapsam, kızağım batar mı? Batar. Yarım kilodan bir gram daha az koysam, yüzer. Biz nazari olarak yarım kilo diyelim. Diyelim, netice ne olur? Ne olur? Sıfır olmaz mı? sizin olmaz diye cevap vermenize vakit kalmadan, şimdi ben ağırlığı sıfıra binde 999'dan fazla yakın olan, denizde yüzen bu şeye bir tayyare motoru taksam ne olur? Yürür, ama nasıl yürür? Gemiden daha çok küçük olduğu için çok hızlı gider, yahut paramparça olur. Bu şemadır evladım, 100.000 tonluk böyle bir gemi yapsam, o tondaki gemilerden daha ağır gider. Nasıl daha ağır? Baspayı daha ağır. Ağırlığı sıfır olan bir şey ağır mı yürür? Geminizin ağırlığı sıfır değil ki. Sıfır olan nedir öyleyse? Geminizin ağırlığı ile teptili mekan ettirdiği suyun ağırlığının nazari olarak denk olmasıdır. Peki benim sıfırım ne oluyor? Sizin sıfır başka sıfır. Hem ona sıfır bile denmez. Bir denk oluş. Geminizin ağırlığı yine ağırlıktır. Cazibe kanunu olmasaydı o zaman belki hakkınız vardı. Geminize püf dediniz mi uçardı. Ama size de o zaman birisi püf dese kendinizi ayda bulurdunuz. İnanır mısınız ki böyle bir muhavere aramızda geçmedi. Hepimiz çocuktuk. O kocaman 50 yaşlarında bir adamdı. Hiç ukalalık etmezdik. O her şeyi sıfıra irca ettiğini sanır. Ağırlıksız, havadan bile hafif sandığı gemisini nefesiyle üflerdi. Bütün çocuklar onu taklit ederdik. İnce tahtalardan, alüminyumdan yapılmış gemi bayağı hızlı giderdi. O elindeki vapurunun kıçına bağlanmış İngiliz sicimini büyük makarasında boşaltırdı. Yüzü bir derin hazı açılırdı. Nasıl çocuklar derdi, nasıl? Biz bir büyük alimle hemhal olmaktan memnun alay ederdik. Ah Mesih derdik, siz büyük bir alimsiniz. Öyle mütevazi, öyle memnun, öyle gözlerin içi gülerek, öyle inanarak mahcup gemisinin ipini çekerdi ki, paket yapmaya hazırlanırken, biraz daha, biraz daha Mesih derdik. Yarın, yarın derdi. Vapur geliyor, Mes Enfans. İtalyan mıydı? Levanten miydi? İyice bilmiyorum. Bildiğim çok güzel Türkçe konuştuğu, bir bankada muhasip olduğuydu. Ben o zamanlar kafamın içinde onunla münakaşa ederdim ama şimdiki gibi ukala değildim. Çocuktum 20 yaşıma rağmen. Aradan 20 sene geçti. Kendini bir tatlı rüyaya kaptırmış adamı ne diye uyandırmalı? Geçenlerde Karaköy'de rast geldim ona. Beni nasıl da tanıdı. Yüzü değişti. Uçuk sarı benzi hafifçe kızardı. Nazikane şapkasını çıkardı. Nasıl dedim. Nasıl gidiyor sizin transatlantik? Öyle tuhaf güldü ki bütün derdini anladım. Ukalanın biri hülyalarını ince sopaları kırar gibi çat çat kırmış, ona Arşimet kanununu iyice anlatmıştı. Hiç cevap vermedi. Çabucak uzaklaştı. Dünya yüzünde bir de cazibe kanunu bulunduğunu anlamıştı. Rüyasından uyandırılmıştı ama gülüşünden anlıyordum ki cazibe kanunundan gemisini kurtarmak için direklerine kocaman mıknatıslar takmayı düşünüyor.